Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Nebe suresinin 20. ayet-i kerimesine gelmiştik. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin. Hocam 17, 18 ve 19. ayet-i kerimelerde böyle kısaca hatırlayacak olursak aslında müşriklerin, münafıkların hakkında ihtilafa düştüğü hüküm günüyle alakalı kesin ve net bir şekilde aslında o günün vaktinin kesin olarak belirlenmiş olduğu ve belli olduğu ifade ediliyor. Ardından sure üfürüleceği ve bölük bölük her şeyin ve herkesin huzura getirileceği, toparlanacağı ifade ediliyor. Sonrasında da gökyüzünün açılıp kapı kapı olacağı beyan ediliyor. 20. ayet-i kerimede ise dağlar yerlerinden koparılıp yürütülür, bir serap haline alır demiştik. Hatta burada da birkaç şey söylemiştik ve programımız nihayete ermişti. Arzu ederseniz buradan devam edebiliriz. Buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Tabii Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili sahnelerin anlatıldığı ayet-i kerimelerde dikkat çekilen hususlardan birisi de dağlarda meydana gelecek bir takım değişikliklerdir. Bu ayet-i kerimede dağların yürütüleceği ve serap haline geleceği ifade ediliyor. Ama başka ayet-i kerimelerde de bu konuyla ilgili bilgiler var. Onun için bazı alimler bu ayetlerin hepsini dikkate alarak şöyle bir değerlendirme yapmışlar. Bu kıyamet koptuğunda dağlarda meydana gelecek olan birinci değişiklik, dağların yerle bir edilmeleri ve kırılıp dökülmeleridir. Nitekim El-Hakka suresinin 13 ila 15. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve humiletil ardu vel cibalu fedukketa dekketen vahide. فَيَوْمَ اِذِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ Yani sura bir defa üflendiği zaman, ayetin öncesinde geçtiği üzere, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine öyle bir çarpışla, tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur. Yani kıyamet kopar. Ya dolayısıyla bu ayete göre dağlar yerle bir edilmesi, birbirine vurulup kırılıp dökülmelerinden bahsediliyor bu ayet-i kerimede. Dağlarda meydana gelecek ikinci değişiklik Kariya suresinin 5. ayetinde. Estaizu billah. Ve tekunul cibalu kel ihnil menfuş. Dağlar atılmış renkli yün haline gelirler. Yani böyle atılmış yün gibi olacakları ifade ediliyor bu ayet-i kerimede. Dağlarda meydana gelecek üçüncü değişiklik ise toz duman haline gelmeleridir. Birincisinde kırılıp parçalanmalarıydı. İkincisi atılmış yün. Üçüncüsü duman haline gelmeleri. Daha böyle bir ince hale gelmeleri. İşte Vaka suresinin 5. 6. ayet-i kerimesinde de bu husus ifade ediliyor. Estaizu billah, bismillah. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا Dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği. Burada daha böyle bir ince hale gelmesi, toz duman haline geleceği ifade ediliyor. Dördüncü adım, dördüncü merhale ise dağların sökülüp atılması anlamında ayet-i kerimeler var. Dağlar tabii yukarıda zikredilen değişikliklerle birlikte henüz yerli yerinde durmaktadır. En azından kökleri yerinde durmaktadır. Henüz kökleri açığa çıkmamıştır başka bir ifadeyle. Onun için Allah Teala bir rüzgar göndererek dağları söküp koparacaktır. Çünkü bugünkü coğrafya ilmi sayesinde biliyoruz ki dağlar bir de kökü var. Dışarıda olan görünen kısmı kadar bir de yerin altında uzanan kökü olduğu ifade ediliyor dağların. Dolayısıyla dağların kökleri de söküp çıkarılacaktır. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Estaizu billah, bismillah. Ve yes'elûneke anil cibâli fekul yensifuha rabbi nesfâ feyezeruha qa'an safsafâ la terâ fîhâ ivece ve lâ emtâ Bu ayet-i kerimeler Taha suresinin 105, 106, 107. ayet-i kerimeleri. Ey Muhammed, sana dağlar hakkında, yani dağların kıyamet günündeki durumu hakkında soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak, onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. Yani demek ki dağların yerinden sökülüp dümdüz edilmesi anlamında bu ifade ediliyor. Tabii dağların alacağı beşinci durum, rüzgarların onları yerden havaya kaldırması ve havada toz gibi uçurması, savurmasına dair ayet-i kerime var. Neml suresinin 88. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merrassahab. Bu ayette bu manaya tefsir edilmiş. Sen dağları yerinde görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Halbuki onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedir ayeti. Yani insanoğlu dağlara baktığı zaman onu yerinde sabit görür. Tabii dünya ile bağlı olması bakımından sabittir elbette ama oysa onlar rüzgarların hızla önüne katıp yürüttüğü bulutlar gibi yürümektedir. Dolayısıyla hem bu manaya, gerçi bu ayet-i kerime dünyanın döndüğüne de bir işaret olarak tefsir ediliyor. Yani çünkü dünya hareket ettiği için nasıl ki üzerimizdeki bulutlar dönüyorsa aslında dünya da merkezi etrafında döndüğü için, kendi çevresinde döndüğü için aslında dağlar da sürekli hareket ediyorlar, dönüyorlar. Bu manaya da yorumlanmış ama aynı şekilde dediğimiz gibi rüzgarın önünde havaya savrulması, kıyamette toz haline gelip savrulacağı şeklinde de yorumlanmış. Ve son olarak da altıncı şekil olarak da dağların kıyamette alacağı şekil bu Nebe suresinin üzerinde durduğumuz 20. ayet-i kerimesinde ve suyiratil cibalu fekanet seraba, dağlar yürütülür ve sonunda serap haline gelir. Yani serap nedir? İnsanın işte sıcakta, çölde havanın aşırı sıcaklığından dolayı su olmadığı halde bir su varmış gibi insanın bir zehaba, zanna kapılmasıdır. Dolayısıyla dağlar toz haline geldikten sonra böyle demek ki savrulacak, sonunda bir serap haline dönüşecektir. Dolayısıyla ayet-i kerimelerde dediğimiz gibi dağlarla ilgili pek çok hususlar var. Bunları bu şekilde özetlemek mümkün. Tabii Kur'an-ı Kerim'in bir zahir manası var, bir de batın manası var. İnsanın iç alemine de işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Biz diyor ayetlerimizi onlara afakta, ufuklarda, dış alemde ve fi enfusihim, onların kendi iç dünyalarında göstereceğiz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerin insanın iç alemine de, deruni alemine de işaretleri var. Onun için bu dağların bu şekilde yürütülüp serap haline dönüştürülmesi, insanın iç alemindeki nefsin enaniyetinin, nefsin bir takım sıfatlarının, kötülüklerinin izale edilmesi, yok edilmesine işaret olarak da yorumlanmıştır. İşte nefsin, insanın iç dünyasındaki bu kötülüklerin merkezi olan nefsin kıyameti nedir? Allah, insan Allah'ta fani olmasıdır. Allah'a has, Allah'ın sevdiği bir kul olmasıdır. Bu gerçekleştiği zaman nasıl dağlar kıyamet kopunca böyle parçalanacak, dağılacak, toz duman olacak, serap olacak? İnsan da iç aleminde Allah'ın hükmü hakim olursa bu sefer nefis bertaraf olur, nefis dağları yıkılmış olur ve sonunda Allah muhabbeti, Allah'a itaat, Allah sevgisi insanın iç aleminde yer ettiği zaman nefis dağları bertaraf olur, seraba dönüşür şeklinde böyle de bir yorum yapılmıştır. Tabii fena fillaha eren insanlar netice itibariyle nefis dağlarını beşeriyet, insanlık arzından adeta silip süpürmüş olurlar. Nefislerini yok etmiş olurlar. Böylece ruh seması, maneviyat seması fetholunur. İşte orada bir takım kapılar açılır. Nasıl ki önceki ayet-i kerimede kıyamet koptuğu zaman bir takım kapıların ve fütihatis sema'u fekanet ebvaba, sema açılır ve kapılar halinde olur diye ifade ediliyordu. İşte insan da iç aleminde bu nefis dağlarını bertaraf ederse orada bir takım manevi kapılar açılır. İşte sır gibi, hafi gibi, ahfa gibi bir takım latifelerden manevi kapılar açılmış olur ve bu kapılar sayesinde bu manevi kapılardan bir takım manevi makamlara ve Hakk'a yakınlık mertebelerine ulaşılır, erişilmiş olur diye bu şekilde bu ayet-i kerimeleri insanın iç alemiyle, manevi alemle ilgili olarak da tefsir edilmiştir. Yine bu manevi kapılar olarak insanın iç aleminde olan akıl, kalp, muhayyile, müfekkire, hafıza, zakire gibi bir takım ruhumuzun istidatlarının kapılarının açılacağı ifade ediliyor. Demek ki bu nefis dağlarını esas mesele nefis engelini aradan kaldırmak. Bu aradan kalkınca bir takım fütühat, manevi fütühat, manevi kapılar açılmaya başlıyor. Hakk'a yakınlık mertebesine efendim ulaşılmış oluyor.
Peki hocam 21. ayet-i kerimeye gelecek olursak Estaizu billah bismillah inne cehenneme kânet mirsâde. Cehennem pusuda içine düşecek olanları beklemektedir. Suçluları beklemektedir. Buyurun.
Evet, tabii Nebe suresinin umumiyetle ki son cüzdeki, son cüzlerdeki sureler daha çok kıyamet, ahiret ahvaliyle ilgili hususlara yoğun bir şekilde temas etmektedir. İşte burada da kıyametten sonra bu asileri, günahları, günahkarları bekleyen cehennemin durumu tasvir ediliyor. İnne cehenneme kânet mirsâda, pusuda beklemektedir. Adeta işte düşmanını bekleyen, çok güçlü, kuvvetli bir varlık gibi ifade ediliyor. Onun açığını, fırsatını bekleyen bir varlık olarak cehennem tasvir ediliyor. Cehennem Allah'ın hükmü ve takdirine göre gözetleme, bekleme yeri. Efendim zebanileri, cehennem zebanileri orada kafirlere azap etmek için adeta onları bekliyorlar, gözetliyorlar. Bu ifade ediliyor. Tabii mirsat kelimesi var ayet-i kerimede geçen mirsat. Bir mekan ismidir. Gözetleme işinin yapıldığı yer manasına geliyor. Yani cehennem öyle bir yer ki hasımlarını veya içinde yanacak olanlarını adeta dört gözle bekleyen, hararetle bekleyen, bir an önce gelseler de onlar Allah'ın emriyle cezalarını çekseler gibi böyle cehennemin şiddeti, dehşeti bir bakıma anlatılmış oluyor. Bu ayet-i kerimeyle arkasından gelen ayette kimi gözetlediği
zaten ifade edilmiş oluyor. Burada aslında devamında gelen ayet-i kerime de hocam 21. ayete aslında bir atıf var gibi. Estağfirullah. Littâgîne me'âbe. O azgınların dönüp varacakları bir yerdir. Bahsettiğiniz gibi 21. ayet-i kerimede bu özellikle tabii şüphesiz birçok hikmeti ayrı mirsat, yol gözlemek dediğiniz gibi biz bunu bu dünyada da ölçüp bir taraftan koyabiliriz. İnsan hasretini çektiği, özlemini çektiği insanın yolunu gözler, yol gözlemek diye tabir kullanırız ama orada da cehennem demek ki kendisine gelecek olan, kendisini hak edenleri böyle nasıl yol gözlüyorsa, nasıl yolunu bekliyorsa böyle bekliyor. Bunların da kim olduğu 22. ayet-i kerimede açıklanıyor, değil mi?
Evet, yani tağin, bunlar littağin, tağin azgınlar içindir. Tabii tağî kelimesinin çoğulu, tağin kelimesi azgın kişi demektir. Tabii azgınlıktan maksat en başta inkar ederek, iman etmeyerek, dininde, muamelatında zulmederek azgınlaşan kimselerdir. Demek ki cehennem azgınlar için yaratılmış bir yerdir. Aynı zamanda tağî kelimesi veya tağa kökünden gelen bu kelime isyanda haddi aşmak, sınırı aşmak anlamına geliyor. Tabii özellikle kastedilen müşriklerdir, kafirlerdir, haddi aşan, ileri giden kimselerdir. Dolayısıyla onları cehennemin böyle hararetle beklediği ifade ediyor. Çünkü onların inançları batıldır, imanları yoktur, amelleri yoktur. Böyle olunca da onların azabının ne kadar şiddetli olacağı ifade edilmiş oluyor. Me'aben kelimesi var. Me'ab dönüş yeri anlamına geliyor. Dönülecek yer anlamına geliyor. Yani sonuçta dönüp dolaşıp azgınların varıp dönecekleri yerin orası olduğu, cehennem olduğu, mutlaka sonunda oraya varacakları ifade ediliyor.
Hocam devamında da 23. ayeti kerimede Estaizu billah, Bismillah Lâbithîne fîhâ ehkâbâ. Orada sonsuz devirler boyunca kalacaklar.
Evet, bunların tabii sürekli kalacakları bir bakıma ifade ediliyor. Aslında ahkab kelimesi ebediyet anlamına gelmese de edebiyat bakımından gelir. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir üsluptur. Azgınların orada çağlar boyu, asırlar boyu takdir edilmiş olarak kalacakları ifade ediliyor. Lebz kökü, labithine'nin aslı olan lebz kökü, bir mekanda hiç ayrılmamacasına durmak, kalmak anlamına gelir. Yani oradan hiç ayrılmaz bir şekilde o mekanda, yani cehennemde kalacakları ifade ediliyor. Aslında burada ahkaba kelimesi, çağlar boyu diye ifade, asırlar boyu diye ifade ettiğimiz bu kelimenin aslı aslında 80 yıllık süre demektir. Tabi Araplarda farklı değerlendirmeler var, ya da işte bir sene, sene ve yıllar gibi farklı anlamlara da geliyor ama kelimenin kökü peşi peşine gelmek, bir şeyin ardından izleyip takip etmek, işte birisinin ardına oturmak, birisi ya da birisini arkasına oturtmak gibi anlamlara geliyor bu kelime. Farklı kelime var çünkü zaman hep birbirini takip ediyor. Yani onlar birbirini takip eden asırlar boyunca, efendim bitip tükenmez zamanlar boyunca orada kalacaklardır. Yani bunların kaldığı süreye bir nihayet olmayacaktır. Özellikle bu kelimenin zikredilmesinin bir sebebi var. Çünkü Araplara göre en uzun süre bu kelimeyle ifade edilir. Ahkab kelimesi ile ifade edilir. Dolayısıyla Kur'an'da özellikle bu azgınların, cehennemliklerin hayallerinin tasavvur edebileceği, bilebilecekleri en uzun süre bir bakıma kullanılmıştır. Arapların en uzun süreyle bu kendilerine ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu kelimeyle kastedilen, yani ne kadar uzun da olsa, yani asırlar boyu devam, asırlar asırları takip eder ama bir yerde bu asırlar son bulmaz. Burada kastedilen ebediyet ve sonsuzluktur edebi olarak, edebiyat bakımından. Dolayısıyla ahkaben kelimesi sonsuzluk ve ebediyet manasını kinaye yoluyla bir bakıma ifade etmiş oluyor. Yani onlar orada ebediyen kalırlar. Onların kaldığı asırlar hep birbirini takip eder ve bir türlü bir sonu gelmez. Tabii ya, yani bu sadece bu ayetten hareketle bazı, bu efendim netice itibariyle ahkab kelimesi en uzun sürede olsa belli bir süredir, buradan hareketle cehennemin muvakkat olduğu, geçici olduğu şeklinde bir takım yorumlar çıkarılmaya çalışılmış ama yani Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırken sadece bir ayetten değil, Kur'an-ı Kerim'in bütünüyle beraber düşünmek lazım. Burada edebi bir sanat var. Ahkaben kelimesi, her ne kadar işte asırlar, çağlar boyunca orada kalırlar demek olsa da başka ayetler de var. Halidine fiha ebeda, hem halidine var hem ebeda var. Dolayısıyla bu edebi olarak bu işin sürekli sonsuz olduğunun ifadesinden başka bir şey değildir. Tabii kafirlerin cehennemde ebedi kalacaklarına örnek olmak üzere pek çok ayet-i kerime zikredilebilir ama bunlardan birisi Maide suresinin 37. ayet-i kerimesi. Şöyle buyuruluyor bu ayet-i kerimede. Estaizu billah, Bismillah. Yuridune en yahrucu minen nari ve ma hum bi haricine minha ve lehum azabun mukim. Onlar, yani bu cehennemlikler, ateşten, cehennemden çıkmak isterler. Fakat onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve ma hum bi haricine minha ve lehum azabun mukim. Onlar için sürekli, devamlı bir azap vardır. Yani dolayısıyla cehennemin bir sonu, nihayeti olmadığını bu ayet açıkça ifade etmektedir. Yine efendim buradaki müddet, her ne kadar ahkaben diye ifade edilse, bir sonraki veya işte 30. ayet-i kerime, aşağıda gelecek olan yine bu suredeki فَذُوقُوا فَلَنْ نَز۪يدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا. Bu, tadın bakalım bu azabı. Bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. ayet-i kerimesi de açıkça gösteriyor. Yani cehennemliklerin artsa artsa azapları artacak. Yoksa efendim asırlar boyu olması demesi, çağlar boyu bu azabın devam edileceğinin ifade edilmesi belli bir yerden sonra bitecek manasına gelmediği bu şekilde açıkça anlaşılmış oluyor.
24. ayet-i kerime de yine buna devam ediliyor. Estaizu billah, bismillah. La yezukune fiha bardan ve la şaraba. Ne bir serinlik tadacaklar orada, ne de bir içecek. Evet hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Yani burada cehennemliklerin durumu, orada neyle karşılaşacakları tasvir edilmeye devam ediliyor. Orada yani cehennemde ne bir serinlik ne de bir içecek tadarlar. Bunları bulamazlar. Aslında tatmak ifadesi tabii soğukla beraber düşünüldüğü zaman mecazi anlamdadır. Yani tatmazlar, hissetmezler demektir. Yani cehennemin hararetinden, ateşinden dayanılmayacak durumda olan ateşinden kendilerini serinletecek hiçbir şeyi bulamazlar efendim manasınadır. Tabii tatmak her ne kadar genellikle tatmak dediğimiz zaman az olan bir şey için söz konusu olur. Yani tadımlık denir. Efendim bu tabii çok olan şey hakkında da kullanılması mümkündür bu sözün. Ayet-i kerimede geçen berden, yani serinlik, soğukluk kelimesinden maksat o cehennemdekileri rahatlatan, cehennemin ateşinin hararetini onlardan savuşturan bir serinlik tadamazlar manasındadır. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerimelerde cehennemin bir de zemherir olduğu, zemherir soğuğu olduğu ifade ediliyor. Onlar ayet-i kerimeye baktığımız zaman istifade edecekleri ve kendilerine fayda verecek bir serinlik tatmazlar demektir. Yoksa cehennemde böyle aşırı sıcağın yanında aşırı soğuk olacağı şeklinde de ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla buradaki serinlik insana rahatlık veren, faydalanacağı bir serinlik manasına almak gerekir. Tabii burada berden kelimesi tenvin ile gelmiş. Bu çeşitlilik bildirir. Yani serinlik, rahatlık çeşitlerinden, ki serinlikle Araplar genellikle mecazen kinaye yoluyla rahatlığı ifade ederler. Yani çünkü Arabistan'da Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları olan Arapların yaşadığı bölge sıcak bir bölge malumunuz. Serinlik bir bakıma nimeti, rahatlığı da ifade eder. Dolayısıyla burada serinlik tatmazlar derken hiçbir rahat yüzü görmezler, hiçbir huzur yüzü görmezler manasınadır. Hiçbir tat alamazlar, hiçbir rahat yüzü göremezler manasınadır. Rahib el-İsfahani, El-Müfredat diye malumunuz meşhur bir Kur'an-ı Kerim kelimeleriyle ilgili bir eseri var.
Evet.
Bu bert kelimesinin aslında hararetin zıttı olduğunu söylüyor. Hatta Arapçada bu bert kökünden insanın ölümünün de ifade edildiğini söylüyor Rahib el-İsfahani. Çünkü ölen insanın ruhu bedeninden ayrılması dolayısıyla vücudunda hararet ne yapar? Gider. Yani vücudu soğur. Ondan dolayı da bu kökten ölümle ilgili hususun bu kökten kelimelerle de ifade edildiğini söylüyor. Yine Arapçada Araplar uyku için soğukluk, serinlik, sükunet manasında bu bert ifadesini kullanmışlar. Tabii insan uyuyunca da vücut bir rahatlıyor, bir efendim dinlenmiş oluyor. Belli ölçüde hareketten kesildiği için soğumuş oluyor. Bu açıdan da bir ilgi kurulabilir. Aynı zamanda uyku demek insanı dinlendirir, serinletir, rahatlatır. Uyku insanın efendim hatta susuzluğunu belli ölçüde götürür. Dolayısıyla işte serinlik tatmazlar ifadesi ne bir uyku, ne bir rahat, ne bir huzur görmezler, istirahat edemezler, hiçbir huzur orada bulamazlar manasındadır. Bir de şeraben kelimesi var, ya içecek. Bu da yine tenvinli olarak gelmiş. Onların susuzluklarını giderecek, onlara huzur verecek, efendim içlerinin hararetini dindirecek hiçbir içecek su da onlar tadamazlar, bulamazlar manasındadır. Ama tabii bunun zıtları da var herhalde.
Evet hocam, devamındaki ayet-i kerime de 25. ayette Estaizu billah, bismillah. İlla hamimen ve gassaka. Onların içeceği sadece kaynar su ve irin olacak.
Dolayısıyla bu bir istisna yapılıyor. Demek ki evet, onların içecekleri, tadacakları bir şeyler var. Ama aslında bunlar gerçek manada, hakiki manada içecek de değil. İnsanlara serinlik verecek bir şey de değil.
Tat verecek, serinlik verecek, rahatlık, huzur verecek bir şey değil. Aksine irin dediğimiz şey hocam zaten insan belki söylerken ve duyarken bile aslında iğreniyor, affedersiniz. İrin.
Bu ama işte bildiğimiz... o kadar Allah korusun öyle bir zor durumda kalacaklar ki bu kaynar suyu içmek. Çünkü cehennem ateşiyle kaynar suyu içmek ya da bu irini tatmak gibi bir zorunlulukta kalacaklar. Hamim kelimesi harareti zirveye çıkmış kaynar su demek. Yani insan kaynar suyu içer mi? Ya içtiği zaman zaten bazı rivayetlerde geçiyor. Yani o suyu içmeye zaten kendilerine yaklaştırdıkları zaman Allah muhafaza yüzleri eriyecek, akacak. Yani böyle bir kaynar su. İşte gassak da akan şey demek. Özellikle tabii burada kastedilen bu cehennemliklerin vücutlarından, derilerinden dökülen, yaralarından akan irin kastediliyor burada. Dolayısıyla Allah korusun cehennemin dehşetini, cehenneme düşenlerin durumunun ne kadar kötü olduğunu ayet-i kerime açık bir şekilde ifade etmiş oluyor. Bırakın rahatlığı, bırakın serinliği, tam aksine o dehşetli durumdan dolayı, susuzluktan dolayı neler içtikleri bir bakıma kaynar su ve irin içtikleri ifade edilmiş oluyor. Dolayısıyla bazı alimler, Zeccaç diye bir zat var, müfessir, diyor ki bu ayet-i kerimenin manası azgınlar, cehennemlikler, bu tağin diye, azgın diye ifade edilen bu insanlar cehennemde ne bir rüzgar, ne bir gölge serinliği, ne de bir uyku rahatlığı bulacaklardır. Yani asla onlara bir rahat, huzur olmayacaktır manasına gelir. Dolayısıyla bu Zeccaca göre buradaki bert kelimesi insana rahatlık verecek her şeyin serinliği anlamında tefsir etmiş. Ve la şeraben ifadesi de yani soğuk su, insanın içebileceği bir su da bulamazlar, tadamazlar manasınadır. Dolayısıyla ayet-i kerimede önce bir genel bir ifade kullanılmış, sonra bu özelleştirilmiş, tahsis edilmiş. Çünkü içilecek şey insanı rahatlatır. Ama efendim cehennemlikler böyle bir şey bulamazlar. Peygamberimiz de bir hadislerinde bu gassak kelimesiyle ilgili bir, bu kelimenin geçtiği bir hadis-i şerifte, ki bu hadis-i şerif Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de geçen bir hadis-i şerif. لَوْ اَنَّ دَلْوَنْ مِنْ غَسَّاقٍ يُحْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَاَنْتَنَا اَهْلَ الدُّنْيَا. Bu gassaktan, yani bu cehennemdeki irinden bir kova dünyaya dökülecek olsaydı, bu irin bütün dünyayı pisletirdi, efendim kokusundan durulmaz bir hale getirirdi diye Peygamberimiz ifade ediyor. Tabi demek ki bu ayet-i kerimeler cehennemin dehşetini, şiddetini bize anlatıyor. Hadis-i şerif aynı şekilde bunu anlatmış oluyor. Tabi İbni Mesud radıyallahu anh'den de, ashab-ı kiramdan bir rivayete göre bu gassakın cehennemdeki azap çeşitlerinden birinin adı olduğunu ve şiddetli soğuk manasına geldiğini söylemiş İbni Mesud, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Hatta öylesine ki cehennemlikler oraya atıldıklarında Allah'tan zemherir soğuğu ile bir gün azap edilmeye karşılık cehennemde 1000 yıl azap edilme isterler. Yani demek ki aşırı ateş azabının yanında bir de soğuk azabı var. Yani o soğuk azabı daha şiddetli demek ki. Yani ateş azabını tercih ederler diye bir ifadesi var Abdullah bin Mesud'un. Dolayısıyla cehennem ateş azabından zemherir azabını daha hafif görürler. Ateşli azabı bu mana çıkıyor. Yine Şehreyn Havşep isimli bir zattan rivayete göre gassak cehennemde bir vadinin adıdır. Bu vadide 330 farklı bölüm var ve her bölüm işte 330 evden ibarettir diye söylemiş. Her evde dört köşede farklı yılanlar var. Efendim farklı insana eziyet edecek varlıklar var. Bunlar insanlığı, oradaki insanlara işte eziyet eder vesaire gibi yorumlar yapmış. Bazı hadis-i şeriflerde de cehennemliklerin farklı ahvalini Peygamberimize Miraç gecesinde gösterilmiş. Peygamberimiz onları da naklediyor. Dolayısıyla gassak kelimesi bu farklı şekillerde de izah edilmiş, yorumlanmış. Sadece irin manasına değil, farklı manaları olduğu da ifade edilmiş. Dolayısıyla ayet-i kerimenin manasını tekrar toparlayacak olursak, bu tağin denen bu azgınlar, cehenneme düşen bu azgın kimseler, orada kaynar su, tabii kaynar su dünyadaki kaynar su değil, yani insanın vücudunu, derilerini eritebilecek sıcaklıkta bir kaynar su ve irin dışında başka bir şey tatmazlar ve ebediyen orada kalırlar ve uzun çağların ardından yine kaynar su ve irin dışında türlü türlü azaplara uğrarlar manasına gelmiş olur. Yine Abdullah bin Mesud'un şöyle dediği rivayet ediliyor radıyallahu anh. Cehennemlikler cehennemde dünyadaki çakıl taşlarının sayısı kadar kalacaklarını bilselerdi sevinirlerdi. Yani çakıl taşı, kum tanesi sayılır mı? Ama neticede sayıya gelmese bile onun bile sonu var. Ama cehennemde böyle bir şey de yok. Dünyadaki çakıl taşları kadar siz yanacaksınız, ondan sonra bitecek denilse buna bile sevinirlerdi. Ama ebedi olduğu için böyle bir ümit de yok. Efendim, cennetlikler ise işte cennette aynı şekilde dünyadaki çakıl taşları sayısınca cennette kalacağı bir insana söylense üzülür. Yani çünkü sayılı olan şey, sayı ne kadar çok olursa olsun mutlaka bir gün biter. Onun için cennete de cehenneme de bir nihayet yok, bir son yok. Halidine fiha ebeda. Ebeda, ebedi ve sürekli olarak cennetliklerin de cehennemliklerin de devam edecekleri ayet-i kerimelerde ifade edilmiş oluyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın haber verdiği cennetin cehennemliğinin ebediliği ehli sünnet akaidine göre haktır, gerçektir. Cennet de haktır, cehennem de haktır ve ikisi de ebedidir ehli sünnete göre. Fakat ölüm, işte artık cehennemde en son yanıp da cezası, günahı kadar yanıp da en son çıkan kimseden sonra hadis-i şeriflerde geçiyor. Allah Teala ölümü bir koç suretine getirilecek ve bu koç cennetle cehennem arasında kesilecek. Bu kesildikten sonra Allah Teala buyuracak ki işte ey cehennemlikler, siz orada ebedisiniz. Ondan sonra cennetliklere ebedi olacaklarını Cenab-ı Hak ifade edecek. Onlara o şekilde nida edilecek. Bu artık nidayı duyduktan sonra, ölüm de öldürüldükten sonra, boğazlandıktan sonra artık cehennemliklerin asla bir kurtuluş ümidi kalmayacak. Tabii Allah Teala'nın bu vaidi, bu tehdidi bir bakıma Celal isminin bir tecellisidir. El-Müntakim ismi gibi isimlerinin bir tecellisidir Allah'ın azabı. Bu azaba düçar olacak olanlar, ki cehenneme düşecek olanlar müşriklerdir. Allah'a ortak koşanlardır, kafirlerdir, Allah'ı inkar edenlerdir, münafıklardır ve müminlerin İsyankarlarıdır. İsyankar, günahı sevabını aşmış, azgınlaşmış bir takım isyankar müminler de cehenneme düçar olacaklardır. Fakat kalbinde zerre kadar bile iman olan, netice itibariyle eğer azabı, cezası varsa onu gördükten sonra mutlaka imanı sayesinde cehennemden kurtulacaktır. Ehl-i sünnetin anlayışı, görüşü, kanaati bu şekildedir. Dolayısıyla ayet-i kerimede işte efendim bu hususlara işaret ediliyor.
Hocam zaten devamında da estağfirullah, bismillah, cezaen vifaka, tabiri caizse aslında onların böyle günahlarına uygun bir ceza olarak, tam da yaptıklarının karşılığı buydu, bunlara müstehak dercesine bir ayet-i kerime.
Evet, yani vifak uygun karşılık demektir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz. Cehennem, Allah'ın azabı, cezası adaletinin gereğidir. Yani cehennem bir zulüm değildir. Allah hiçbir kimseye hak etmediği cezayı vermez. Allah zulmü kendisi yasaklıyor. Zulmü kendisi yasaklayan Allah'ın haşa bunu işlemesi düşünülemez. Dolayısıyla Allah'ın azabı, cezası, cehennemi adaletinin gereğidir. Asla kimseye yaptığından zerre kadar fazla Cenab-ı Hak ceza vermez. Hak ettiğinden zerre kadar fazla ceza vermez. Bir kimse ne ceza ile karşılaşıyorsa mutlaka o en fazla hak ettiği kadardır. Hak ettiğinin üzerinde değildir. İşte bu kimselerin ceza kelimesi aslında karşılık demektir Arapçada. Türkçede evet, sadece olumsuz manası geçmiş ama yani karşılık iyi de olur, kötü de olur. Dolayısıyla bunlar onların yaptığının karşılığıdır. Yaptıklarından fazla değildir. Ayet-i Kerime'den en başta bunu anlamış oluyoruz. Ama yukarıda anlatılan dehşetli sahnelere baktığımız zaman bu kimselerin dünyadaki amellerinin, ahlaklarının, azgınlıklarının, zulümlerinin çok fazla olduğu anlaşılıyor ki böyle bir azap ile, ceza ile muhatap olmuşlar. Dolayısıyla bu ceza onların yaptıklarına uygun bir cezadır. Yaptıklarına uygun, tam dediğimiz gibi adaletin gereği olan bir cezadır. Allah'ın lütfu ise, cennet ise Allah'ın kereminin, lütfunun bir gereğidir. Yani hiç kimse de cenneti amelinin karşılığı elde edemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde kimse diyor cennete ameli karşılığında giremez. Vela ente ya Resulallah, peygamberimize ashab-ı kiram soruyorlar. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Vela ene. Evet diyor, ben dahi cennete amelim karşılığında giremem. Çünkü yani amel bizim tarafımızı ancak belli ediyor. Yani Allah'ın o kadar çok nimetleri var ki yaptığımız ibadetler, taatler, bu dünyada verilen göz gibi, kulak gibi, akıl gibi bir nimetin karşılığı bile değildir. Kaldı ki de buna ilaveten cennet olsun, cemal olsun. Dolayısıyla yaptığımız ibadetler bir bakıma bizim hani yönümüzü belirtiyor. Karınca kararınca derler ya. Hani meşhur hikayedir.
Evet.
Karınca ağzına bir damla diyeceğim. Bir damla da sığmaz karıncanın ağzına su. Artık karıncanın ağzı ne kadar su alıyorsa bir damlanın ne kadarını ağzına suyu almış gidiyor. Sormuşlar karıncaya, nereye gidiyorsun? Demiş, İbrahim'in ateşini, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye gidiyorum. Demişler, sen o ateşi nasıl söndüreceksin? Aylarca odun yiyordular. Yani dağlar gibi odun yiyordular. Günlerce, haftalarca onu tutuşturmaya uğraştılar. Sen karınca o ateşi söndürmeye gidiyorsun. Bu ağzındaki suyla diyelim. Damla desek dediğimiz gibi o bile fazla.
Evet.
Demiş ki tarafın belli olsun. Kimden yana olduğum belli olsun. Aynen bunun gibi bizim ibadetimiz, taatimiz, yaptığımız hayrımız, hasenatımız, neyimiz varsa bunlar sadece tarafımızı belli eder. Yoksa Allah'ın dediğimiz gibi dünyadaki nimetlerinin bile karşılığı değildir. Onun için cennet, nimet Allah'ın lütfunun gereğidir. Kereminin gereğidir ama azabı adaletinin gereğidir en fazla. İşte bu ayet-i kerimede de onların bu hak ettikleri yukarıda tasvir edilen cezanın uygun bir karşılık olduğu ifade edilmiş oluyor. Tabii bu uygunluğa gelince bu insanlar, bu azgın oldukları ifade edilen bu cehennem ehli insanlar dünyadayken büyük bir günah işlemişler. Nedir o günah? En başta küfürdür, şirktir. Kendisini yaratan, var eden Allah'ı tanımamaktır. Onu inkar etmektir. Ya da başkalarını ona ortak yapmaktır. Ona isyan etmektir. Tabii bu çok büyük bir günahtır. Yani bizi var eden Allah'a karşı bir günahtır. Tabii ahirette büyük bir ceza, ki cehennem ateşinin azabıyla cezasına düçar olmak, cezasıyla cezalanmaktır. Tabii şirkten, Allah'a ortak koşmaktan daha büyük bir zulüm, daha bir büyük bir günah olmadı. Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. İnne şirke le zulmun azim. Yani seni yaratan, seni var eden, seni insan eden Allah'a ortak koşmak, inkar etmek, bu en büyük zulümdür. Yaratana karşı bir zulümdür. Zulüm büyük olduğu için, günah büyük olduğu için işte en büyük cezada nedir? Ateşle azap etmektir. Ateşle cezalandırmaktır. En büyük günahın cezası en büyük ceza. Yani ateşte cezalandırmak olmuştur. Dolayısıyla bu ceza işlenen suça uygun bir ceza olmuştur. Yine bu ayet-i kerimeti kâne vifakan şeklinde de anlamışlar. Cezaen vifakanı. Yani bu öyle uygun bir cezadır ki onlara verilen bu ceza hak edilenden ne fazla ne de eksiktir demek olur. O manaya gelmiş olur. Tabii kafirlerin küfür ve inkarda devam etme gibi bir niyetleri olduğu için, yani onlar daha yaşasalar ömür boyu aynı serkeşlikle, aynı inkarlıkla, inkarcılık, Allah'a ortak koşma, isyan etme, bunu yapmaya niyetleri olduğu için ceza da o şekilde onlara gelmiştir. Yani binlerce yıl yaşasa, ebedi yaşasa adam hala isyan etmek, inkar etmek, azgınlık etmek niyetinde olduğu için onların cezaları da bu şekilde gelmiştir. Nitekim zaten bir sonraki ayet-i kerimede innehum kanu la yercuna hisaba, onlar zaten bir hesap mesap beklemiyorlar. Hesap gibi bir beklentileri yok. Bıraksan ebedi yaşama arzuları var bu şekilde cehenneme düşen insanların. Onun için onlar böyle bir beklenti içinde olmadıkları için, inkara devam etmek niyetinde oldukları için onların azabı da bu şekilde ebedi olarak, devamlı olarak gelmiştir.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. İnşallah burada programımıza nihayet erdirelim. Kaldığımız yerden bir sonraki programımızda da devam etmiş olalım inşallah.
İnşallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Nebe suresinin 20 ila 27. ayet-i kerimelerin arasındaki ayetleri hep birlikte okumaya, anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.